Ayrım 29.
Sayfa 152. 4. Aynı suçtan dolayı iki kez yargılanmama hakkı. Nebis in idem ilkesi. Protokol 7 madde 4. Dipnot. R. Julien Köring, Artikel 4, Protokol 7, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, Artikel par Artikel, sous la direction de L.E. Petiti et Deco, P.H. Imbert, Economica, 2e édition, Paris 1999, sayfa 1093-1094, Charrier A.G.E., sayfa 351-352, Renucci AGE sayfa 238-239, Dischhoff AGE sayfa 690-692'ye, Velu Ercek AGE sayfa 521-522. Bu hak ceza hukukunun en temel ilkelerinden birini oluşturmaktadır. Buna göre iç hukuk düzeninde bir kimsenin aynı eylem nedeniyle iki kez yargılama yasağı bulunmaktadır. Bir eylem nedeniyle beraat eden veya kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen veya mahkum edilen bir kimsenin daha sonradan bu eyleme dayalı olarak yeniden yargılaması ve cezalandırılması yoluna gidilemez. İlkenin ceza yargılaması açısından önemi açıktır. Bu nedenle sözleşmenin 15. maddesinde savaş veya ulusun varlığını önemli ölçüde tehdit eden kamu düzeni tehlikelerinin varlığında bile askıya alınamayacak haklar arasında düzenlenmiştir. Dipnot, Julien Köring, Artikel 4, Protokol 7, sayfa 1094. Maddenin ihlal edilmiş olması için iki koşul aranmaktadır. Bunlardan birincisi, ortada kesin nitelik taşıyan bir yargı kararının res judicata varlığıdır. Eğer iç hukuk açısından kesinleşmemiş, yani başvuru yolu olan bir karar bulunmaktaysa, madde uygulama alanı bulamayacaktır. Diğeri ise, ikinci defa yargılama konusunun aynı devlet yargı düzeni içerisinde yer alan ceza yargılaması alanına ilişkin olmasıdır. Dipnot, Dischhoff AGE sayfa 690. Çünkü bu madde bir iç hukuk düzeni açısından uygulama alanı bulur. Dolayısıyla aynı eylem nedeniyle iki ayrı devlet tarafından yargılanmasına veya mahkumiyet kararına tabi kılınmasına engel değildir. Dipnot, Dischhoff AGE sayfa 690. AİHK Rekno 17.265 bölü 90 Bargiola İsviçre 21.10.1993 DR 75 sayfa 76 aktaran Şariye AGE sayfa 352. Diğer yandan madde kesin kararı müteakip aynı eylem hakkında yeni delillerin varlığına bağlı olarak yeniden yargılama yapılabilmesine engel oluşturmaz. Dipnot, Şariye AGE sayfa 352, Dischhoff AGE sayfa 691. Maddenin uygulamasına sözleşmenin özel kavramlarından olan ve Strasbourg organlarının kararlarıyla ortaya konulan ceza yargılaması alanı girmektedir. Bu nedenle bir kimsenin eyleminin ceza kovuşturması yanı sıra medeni ve veya idari yargılama alanına girmesi durumunda bunlardan da yargılama geçirmesi aynı eylem nedeniyle iki kez yargılanamama ilkesi ihlal edilmiş olmaz. Dipnot, Şariye AGE sayfa 352. Örneğin bir noterin işlemiş olduğu bir suçtan dolayı mahkum olmasının ardından bir idari soruşturma çerçevesinde noterlikten çıkartılması, ceza yaptırımları ile idari yaptırımların farklı amaç ve doğaları itibariyle 4. maddenin ihlali olarak değerlendirilemez. Dipnot, Fransız Yargıtayının kararına atfen Şariye AGE sayfa 353. Şu var ki AİHM yaptırımların ağırlığı ve sonuçları açısından olaya yaklaşarak farklı yargılama alanlarında gerçekleşen ve farklı konu ve amaçları bulunan yargılamaların sonuçlarına bakarak bu iki farklı yargılamanın sonuçları arasında eş değerlilik görmekte ise aynı eylem nedeniyle iki kez yargılanamama ilkesinin ihlali sonucuna varmaktadır. Bu bağlamda örneğin alkollü araç kullanarak bir kişinin ölümüne sebebiyet verme eyleminden ceza yasasının ihlali nedeniyle bir hapis cezası alan ve ardından da bu eylem için karayolları trafik yasası hükümleri çerçevesinde idari otoriteler tarafından yaptırımlar işletilen kişinin 7 numaralı protokolün 4. maddesine aykırılık oluşturduğuna ilişkin başvurusunda AİHM, aynı eylem nedeniyle idari yaptırım ve cezai yaptırıma tabi tutulmasının maddenin ihlali sayılacağına karar vermiştir. Dipnot: AİHM, Gradinger, Avusturya, 23.10.1995, A328C, PR55-61-65-66, AİHM, Fischer, Avusturya, 29.05.2001, aktaran Gözlü Göl AGE, sayfa 238. 5. Evlilikte eşler arası hak eşitliği. Protokol 7 madde 5. Dipnot: Dişkov AGE, sayfa 692'den 694'de. Bu madde yakın zamana kadar pek çok ülkede hüküm sürmüş olan erkek lehine düzenlemelere son vermekte ve eşlerin kendi aralarında ve çocuklarla olan ilişkilerinde medeni hak ve yükümlülükler açısından eşitlik ilkesini getirmektedir. Burada eşitlik ilişkisine tabi alan olarak eşlerin medeni hak ve yükümlülükleri düzenlenmiş olup kamu hukuku alanları madde kapsamı dışında kalmaktadır. Dipnot: Şariye AGE, sayfa 353, Gözlü Göl AGE, sayfa 238. Bir başka ifadeyle eşitlik, mülkiyet, kişisel statüleri, çocuklarla olan ilişkileri gibi özel hukuk nitelikli hak ve borçlarda eşitlik ilkesi konu edilmektedir. Protokol hükmünün açıklayıcı raporunda da belirtildiği üzere mali, idari, cezai, sosyal ve siyasal yanı bulunan konularda eşitlik ilkesi madde güvencesinde değildir. Dipnot: Dişkov AGE, sayfa 692. Madde sözleşmenin 8. maddesine ek bir hüküm niteliğindedir. Ancak protokolün bu hükmü 8. madde hükmü yerine geçmediği gibi onu daraltan bir yönü de bulunmamaktadır. Dipnot: AİHM, Burkhardts, İsviçre, 22.10.1994, seri AB, sayfa 28, PR23, aktaran Gözlü Göl AGE, sayfa 238. Ayrıca ifade edelim ki maddenin evli eşler arasında medeni hak ve yükümlülükler arasında eşitlik ilkesine yer verdiğine göre birlikte yaşamalar madde kapsamı dışında kalmaktadır. Dipnot: Şariye AGE, sayfa 353. Aynı şekilde madde evlilik kurabilmenin yasal koşullarında da eşitlik sunmaz. Bu nedenle taraf devletler evliliğin koşullarını farklı esaslara bağlayabilirler. Sözleşmenin 12 ve 14. maddelerine uygun bir düzenleme olmak kaydıyla kadınla erkeğin farklı koşullara tabi kılınması protokolün bu hükmünün ihlali anlamına gelmez. Dipnot: Dişkov AGE, sayfa 693. E. 12 no'lu protokol, genel anlamda ayrımcılık yasağı. Dipnot: Jacobs White AGE, sayfa 358'den 360'a. 4.11.2000'de Roma'da imzaya açılmış olan bu protokolü Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin çoğu imzalamış olmasına karşın çok azı onaylamıştır. Protokol henüz gerekli onayların tamamlanamamış olması nedeniyle yürürlüğe girmemiştir. Dipnot: Andorra, Ermenistan, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Litvanya, Malta, Polonya, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre tarafından henüz imzalanmamıştır. Bosna Hersek, Gürcistan, Güney Kıbrıs, Hırvatistan ve San Marino tarafından da onaylanmıştır. Türkiye bu protokolü 18.04.2001 tarihinde imzalamış ancak henüz onaylamamıştır. Yürürlüğe girişi için en az 10 üye gerektiğinden ve henüz bu koşul yerine getirilemediğinden yürürlüğe girmemiştir. Bakınız http://conventions.joe.int/fr/cadrelistetraites.htm(parantez 09.02.2004)). Ayrıca metin için bakınız protokol no 12 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Edition du Conseil de l'Europe, Strasbourg 2000. Haklardan yararlanmada eşitlik ilkesi ya da eşitlik hakkı veya hiçbir ayrıma tabi tutulamama, insan hakları alanında uluslararası hukukun en temel ilkesidir. Çünkü ayrımcılığın var olduğu bir yerde insan haklarının güvencesinden söz edilemez. Sözleşmenin 14. maddesi ve 7 numaralı protokolün 5. maddesi diğer uluslararası belgeler karşısında İHEB, M7, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi M26 daha dar bir çerçevede tutulmuştur. Bu maddeler bağımsız olarak her türlü ayrımcılığı yasaklayıcı bir içerikte değildir. İşte zaman zaman Strasbourg içtihatlarıyla bu eksiklik giderilmeye çalışılmışsa da ayrımcılığın yaygınlaşması ve çeşitli alanlara taşınmasıyla birlikte ayrı bir protokolle taraf devletlerde her türlü ayrımcılığın önüne geçmek ve sadece sözleşmede yer verilen haklar bakımından değil, iç hukuk düzenlerinde tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanmada da eşitlik ilkesinin sağlanması ve hak ve özgürlüklerin daha da pekiştirilmesi ve güvenceye bağlanması amacıyla bu protokol meydana getirilmiştir. Dipnot: Rapor Explicatif http://conventions.joe.int/fr/cadrelistetraites.htm(parantez 09.02.2004)). Bu protokol genel anlamda ayrımcılık yasağı getirmektedir. Başka bir deyişle bu protokol AİHS'nin bünyesinde yer vermiş olduğu haklardan yararlanmada ayrımcılık yasağının bütün hakları içerecek ölçüde genişletilmesini amaçlamaktadır. Kısaca hukuk önünde eşitlik ilkesinin Avrupa İnsan Hakları Hukukunda pozitif bir statüye kavuşturulmasından ibarettir. Protokol hükümleri ile sözleşmenin 14. maddesi arasında amaç ve kavram açısından bir farklılık bulunmamaktadır. Aradaki fark, protokolün 1. maddesinin uygulama alanını sadece sözleşmede düzenlenen haklar değil, iç hukuk düzenlerinde yer verilen haklardan yararlanmada da herhangi bir ayrım esasına gidilememesi oluşturmaktadır. Dipnot: Jacobs White AGE sayfa 360. Başka bir deyişle taraf devletler iç hukuk düzenlerinde kişilere tanınan haklardan yararlanmada, yükümlülüklere tabi olmada, idari otoritelere tanınan takdir marjlarının kullanımında eşitlik ilkesine uymak, her türlü ayrımdan kaçınmak yükümü altındadır. Dipnot: Rapor Explicatif http://conventions.joe.int/fr/cadrelistetraites.htm(parantez 09.02.2004)). Şu var ki ulusal hukuk düzenlerinin haklar konusundaki farklı yaklaşım ve pozitif düzenlemeleri nedeniyle bu alandaki farklılıkların belirsizliği ortaya çıkabilecektir. Dipnot Gözlü Göl AGE sayfa 241 F. 13 No'lu Protokol Bu protokol 3-5-2002'de Vilnius'ta imzaya açılmıştır. Bugün konsey üyesi devletlerin hemen tamamına yakını tarafından imzalanmış ve 19 devlet tarafından onaylanmıştır. Protokol gerekli koşulları sağlayarak 1-7-2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dipnot Azerbaycan, Ermenistan, Rusya tarafından henüz imzalanmamıştır. Andorra, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Hırvatistan, Danimarka, Gürcistan, Macaristan, İrlanda, Liechtenstein, Malta, Portekiz, Romanya, İngiltere, San Marino, Slovenya, İsveç, İsviçre, Ukrayna imza ve onay işlemlerini tamamlamıştır. Arnavutluk, Almanya, İspanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İtalya, Letonya, Makedonya, Lüksemburg, Moldova, Norveç, Hollanda, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, Slovakya ise imzalamış ancak henüz onaylamamışlardır. Türkiye 9.1.2004 tarihinde imzalamış ancak henüz protokolü onaylamamıştır. Bakınız http://bölü-bölü-jonventions.joe.int/triati/fr/09.02.2004. Metin için bakınız protokol numero 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et liberté fondamentale relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Édition du Conseil de l'Europe, Strasbourg 2002. Protokolle ölüm cezası barış zamanında olduğu gibi savaş zamanları bakımından da kaldırılmaktadır. Başka bir deyişle ölüm cezası hangi dönem ve suçlar açısından olursa olsun ceza yaptırma olmaktan çıkarılmaktadır. Şüphesiz bu protokol 6 numaralı protokolü kaldırmamış ve onun yerine geçmek üzere de çıkartılmamıştır. Bununla birlikte bu protokolü onaylamış olan bir devletin aynı zamanda 6 No'lu protokole de taraf olması durumunda 6 No'lu protokolün savaş zamanında ölüm cezası uygulamasına imkan veren hükmünden yararlanamayacaktır. 3. Bölüm Kişisel Başvuru Yolunun Kullanım Esasları AİHS, kişisel başvuru yoluyla denetim mekanizmasının gelişi güzel işletilmesini önlemek amacıyla bir takım başvuru koşullarına yer vermiştir. Esasen her yargılama birimi kendi denetim yolunun harekete geçirilişini çeşitli koşullara bağlamaktadır. 11. Protokol daha önce değinildiği üzere kişisel başvuru koşullarında belirgin bir değişiklik getirmemiştir. Sözleşmenin 34 ve 35. maddeleri eski metin 25'ten 27'ye ışığında bunlar öğretide genel veya ortak koşullar ve özel koşullar olarak iki başlıkla isimlendirilmektedir. Dipnot Cohen Jonathan La Convention Européenne des Droits de l'Homme sayfa 103 Renucci AGE sayfa 513 Velu Ercek AGE sayfa 844 Batum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye sayfa 36-37 Südr La Convention Européenne des Droits de l'Homme sayfa 54 Batum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri sayfa 102'den 105'e Bunlardan genel ortak koşullar farklı anlamlarda ve derecelerde aransalar da hem devletler arası hem de kişisel başvurular için gerekli olan koşullardır. Oysa özel koşullarla kastedilen sadece kişisel başvurulara özgü olandır. Bunların devlet başvurularıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. İç hukuk yollarının tüketilmesi, başvurunun iç hukukta en son kararın alındığı tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde yapılması genel anlamda koşullardır. Biz bu iki koşula ilaveten başvuru sahipliğini de menfaat, genel ortak koşullar arasında ele alacağız. Çünkü menfaat her iki başvuruda da aranan bir koşuldur. Ancak önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz ve ileride de ayrıntılı olarak irdeleneceği üzere devlet başvuruları ile kişisel başvuruları birbirinden ayıran temel özelliklerden birisi de menfaatin niteliğidir. Menfaat, kişisel başvurular bakımından öznel, sübjektif, devlet başvurularında ise nesnel, objektif bir özellik gösterir. Ama her durumda bir menfaatin varlığı, her iki başvurunun da ön koşulunu oluşturmaktadır. Oysa başvurunun anonim nitelik taşımaması, başka bir uluslararası mercide görülmüş veya görülmekte olmaması, başvuru hakkının kötüye kullanımı niteliği göstermemesi, açıkça dayanaktan yoksun bulunmaması, sözleşme hükümleriyle yer, zaman, kişi ve konu itibariyle bağdaşır olması olarak sıralanan koşullar salt kişisel başvurular bakımından aranmaktadır. Aşağıda öncelikle başvuru sahipliği, menfaat konusu, ardından başvuru sahibinin taşıması gerekli genel ve özel koşullarla başvuru usulüne ilişkin koşullar, öğreti ve Strasbourg yaklaşımı ışığında açıklanacaktır. 1. Başvuru sahipliği, başvurucunun niteliği. A. Genel olarak. Sözleşmenin 34. maddesine göre sözleşme ve protokollerinde düzenlenen hakların taraf devletlerden birince ihlalinden mağdur olduğu iddiasında bulunan her kişi, kişi grubu veya hükümet dışı kuruluş başvuru sahibi olabilir. Görüldüğü üzere başvuru sahipliği oldukça geniş bir biçimde ele alınmıştır. AİHK eski tarihli bir kararında başvurucuyu en geniş ölçekte yorumlamış ve sözleşmenin birinci maddesinde ifade edilen taraf devletin kendi yetki alanı içerisinde bulunan herkes tabiriyle birlikte düşünmüştür. Dipnot AİHK 288/57 Anuer 1 sayfa 209 aktaran Cohen Jonathan La Convention Européenne des Droits de l'Homme sayfa 58 Regno 788/60 Anuer 4 sayfa 139'dan 141'e nakleden J.A. Salcedo Carrillo Article 1 La Convention Européenne des Droits de l'Homme article par article sous la direction de L.E. Petiti et Deco P.H. Imber Economica 2e edition Paris 1999 sayfa 135.